Afrikalı Leo, Amin Maluf, 3. kaset, 1. yüz, sayfa 86. Böyle karşılanmaktan hep korkmuştum diye anlattı annem sonraları. O nedenle gemide Verda'yı görünce çok mutsuz oldum. Muhammed'in yanlış tutumlarını hep sessizce katlandım. Davranışları çevrede beni küçük düşürdü, bütün Granada tutkusuyla eğlendi. Bütün bunlara karşın kendi kendime, Selma, sen onun eşisin, ona boyun eğmek durumundasın. Bir gün çabalarından yorgun düşüp sana dönecek dedim. Beklerken sabırla boynumu büktüm. Ağabeyimse öylesine onurlu ve gururlu ki benim gibi yapamadı. Eğer evine üçümüz gitmiş olsaydık geçmişi unuturdu. Fakat eniştesini böylesine büyüleyen Rumiye'yi herkes suçlarken kendisi çatısı altında barındırsaydı, sayıları 6000'den az olmayan ve ona büyük saygı duyan Granadalı göçmenlerin hepsine eğlence konusu olurdu. Odada benim dışımda herkes soluk almaktan bile çekiniyordu. Bense herkesin ilgisini ve dikkatini çekmiş olmaktan ötürü çok mutluydum. Muhammed, sanki bir dolu cinin düğününden cenazeye çevirdiği bir törendeydik diye anlatıyordu. Dayını her zaman kardeşim olarak gördüm. Ama o anda Verda'nın köyünden yaşamını tehlikeye atarak beni görmek için kaçtığını, bizimle gelebilmek için Rumelilerin ülkesini bıraktığını, bundan böyle onu köle gibi görmeye hakkımız olmadığını, daha sonra Rumiye bile demeye hakkımız olmadığını haykırmak istedim. Fakat ağzımdan tek sözcük bile çıkmadı. Bir gömüt sessizliği içinde oradan çıkıp gitmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Selma bayılmak üzere olmasına karşın hiç duraksamadan kocasını izledi. Oradaki herkesten, Verda'dan bile daha çok etkilenmişti. Odalık aşağılanmıştı, bu kesindi. Fakat hiç değilse Muhammed'in onu yüzüstü bırakmayacağını biliyordu. Köşesinde dururken bir haksızlığın kurbanı olmanın neden olduğu bir bakıma yatıştırıcı duygular içindeydi. Yaralayan fakat bir yandan da yaralara merhem olan bir duygu. Kimileyin ölümcül fakat kadınlara daha güçlü bir yaşama ve savaşma isteği aşılayan bir duygu. Selma'nınsa böylesi duyguları yaşama şansı yoktu. Üzüntüden yıkılacağımı sandım. Bence o gün kıyamet günüydü. Doğduğum kenti, doğum yaptığım evi yitirdikten sonra babanı da yitirmek üzereydim. Böylece nereye gideceğimizi bilmeden yeniden katırlarımıza bindik. Muhammed yumruğuyla atının tersine vururken bir yandan da homurdanıyordu. Babamı ve dedelerimi örten toprak üzerine and içerim ki eğer Fas'ta böyle karşılanacağımı bilseydim Granada'dan hiç mi hiç ayrılmazdım. Sözleri kulaklarımızda çınladı, içimizi korkuyla doldurdu. Bir insanın evini ve toprağını bırakıp dağlar denizler aştıktan sonra kapıların yüzüne kapanması, yollarda soyguncularla karşılaşması ya da bulaşıcı hastalık tehlikesiyle yüz yüze gelmesi. Afrika topraklarına ayak bastığımızdan beri tersliklerden yakamızı kurtaramadığımız doğruydu. Gerçekte gemimiz Melilla'ya yaklaştığı an uğursuzluklar baş göstermişti. Melilla'da bir İslam barınağı bulacağımızı, güven veren ellerin uzanıp yaşlıların yorgunluğunu alacağını, güçsüzlerin gözyaşını sileceğini ummuştuk. Oysa limanda bizi yalnızca kaygılı insanların soruları karşılamıştı. Kastilyalıların gelmekte oldukları doğru mu? Gemilerini gördünüz mü? Bu soruları soranların kıyılarını savunmak gibi bir kaygıları yoktu. Amaçları hiç zaman yitirmeden kaçmaktı. Rahatlatıcı sözler söylemenin biz göçmenlere düştüğünü görünce işgalcilere açık olan bu kıyılarla aramıza dağlar ve bir çöl koymak için hevecen davrandık. Yanımıza bir adam yaklaşıp katırı olduğunu söyledi. Tezine Fas'a doğru yola çıkmak istiyordu. İstersek uygun bir fiyata, örneğin birkaç düzine gümüş dirheme bize hizmet edebileceğini söylüyordu. Gece basmadan önce Melilla'dan ayrılmak isteyen Muhammed fiyatın düşüklüğüne aldanarak pazarlık etmeden adamın önerisini kabul etti. Katırcıya güneye, Fas'a yönelmeden önce Bedis'e de kıyıyı izlemesini söyledi. Fakat adamın daha iyi bir önerisi vardı. Antlar içerek bize iki gün kazandıracak kestirme bir yol bildiğini söylüyordu. Her ay o yoldan geçiyordu, her tümseyi katırının sırtı kadar iyi bildiğini ileri sürüyordu. Öylesine inandırıcıydı ki karaya ayak bastıktan yarım saat sonra yeniden yola düşmüştük. Babamla ben bir katıra, Denklerimizin çoğuyla annem bir başka katıra. Verda ile Meryem de bir üçüncü katıra binmiştik. Katırcı 12 yaşlarındaki elleri kirli, yalın ayak, dolancı bakışlı sevimsiz bir çocuk olan oğluyla yanımızda yürüyordu. 3 mil kadar yol almıştık ki yüzleri mavi kumaşla örtülü, ellerinde kıvrık hançerler olan iki atlı karşımıza dikiliverdi. Bir işaret bekliyorlarmış gibi katırcı ile oğlu büyük bir hızla tabanları yağladılar. Soyguncular iyice yaklaştılar, iki kadınla iki çocuğu koruyan bir tek erkek olduğunu görünce büyük bir rahatlıkla katırların üstündeki yükü ne aradığını bilen becerikli ellerle karıştırdılar. Ele geçirdikleri ilk şey Selma'nın düşüncesizce bütün takılarını koyduğu sedef bir kutuydu. Sonra ipek giysilerle annemin çeyizinden olan el işlemeli bir örtüyü denkten çıkarıp aldılar. Sonra Verda'ya yaklaştılar. Biri ona "Aşağı yukarı doğru sıçra" dedi. Korkudan dona kalmış olan Verda kıpırdamayınca soyguncu Muhammed'e yaklaşıp hançerini boynuna dayadı. Ölesiye korkan gözde olduğu yerde ayaklarını yerden kesmeden sallanmaya başladı. Durumun nedenli ciddi olduğunu anlayamamıştım besbelli ki kahkahayla gülmeye başladım. Babam kaşlarını çatıp beni susturdu. Hırsız "Yukarı doğru sıçra" diye bağırdı. Verda elinden geldiğince sıçrayınca üstündeki maden paraların şıngırtısı duyuldu. "Hepsini bana ver." Verda elini giysinin altına sokup küçük bir para kesesi çıkardı ve hırsızları aşağılayıcı bir devinimle yere fırlattı. Soyguncu umursamadan keseyi yerden aldı, bu kez anneme döndü. "Sıra sende," dedi. Tam o sırada uzaktaki bir köyden ezan sesi duyuldu. Babam gökyüzünde yükselmiş olan güneşe baktı, katırın üstünden seccadesini aldı, kumun üstüne yaydı, yüzünü kıbleye çevirip dizlerinin üstüne çöktü. Sureleri yüksek sesle okuyarak öğle namazını kılmaya başladı. Bütün bunlar göz açıp kapıyana dek oluvermişti. Soyguncular şaşırmışlar, ne yapacaklarını kestiremiyorlardı. Onlar birbirlerine bakarlarken sanki bir mucize gibi 1 mil ilerimizdeki yoldan bir toz bulutu yükseldi. Soyguncular çarçabuk atlarını atlayıp ters yöne doğru 4 nala uzaklaştılar. Kurtulmuştuk. Annem onların dediğini yapmak zorunda kalmamıştı. Eğer dediklerini yapmak zorunda kalsaydım, şıngırtı değil, yaylım ateşi açılmış gibi sesler duyulacaktı. Çünkü baban 10 büyük kese içine doldurulmuş binlerce dinarı taşımam için bana vermişti. Keseleri giysilerimin değişik yerlerine, hiçbir erkeğin arayamayacağını düşündüğüm yerlerine dikmiştim. İyi bir talih sonucu ortaya çıkan atlılar yaklaştığında silahlı askerler olduklarını gördük. Muhammed onlara çarçabuk başımıza gelenleri anlattı. Komutan gülümseyerek bu nedenle buralarda dolaştıklarını, Endülüslüler Melilla'ya gelmeye başladıklarından beri bu yollarda pek çok soygun olayına rastlandığını söyledi. Yumuşak bir sesle genelde yolcuların boğazlarının kesildiğini, katırcıların da soygundan paylarını aldıklarını sözlerine ekledi. Subayın dediğine göre Pasa ve Tlemcen'e gitmek isteyen birçok Granadalı böyle bir durumla karşılaşmıştı. Tunus'a, Tetuan'a, Sale'ye veya Cezayir'de Mitica'ya gidenler için böyle bir tehlike söz konusu değildi. Limana gidip bekleyin diye önerdi. Bir ticaret kervanı oluştuğu zaman onunla yola çıkarsınız. Kervanlar kesin kes korunur, siz de güvenlikte olursunuz. Annem değerli takılarının bulunup bulunamayacağını sorduğu zaman her akıllı adam gibi yanıt yerine Kur'an'dan bir ayet okudu. Olabilir ki siz bir şeyden tiksinirsiniz. Fakat o şey sizin için yararlı olabilir. Olabilir ki siz bir şeyden çok hoşlanırsınız. Fakat o şey sizin için zararlı olabilir. Tanrı en iyisini bilir. Siz bilemezsiniz. Sonra hırsızların bırakmak zorunda kaldıkları katırlar sizin için takılardan çok daha yararlı olacaktır. Katırlar sizi de taşıyacak, eşyalarınızı da. Ayrıca hırsızların dikkatini çekmeyecek. Bu subayın dediklerini harfi harfine yerine getirdik. Böylece 10 gün sonra ereğimize yorgun fakat güvenlik içinde ulaştık. Akrabalarımızın bizden esirgediği konukseverliğe de tanık olarak. Bizim için her şeyden önce sığınabileceğimiz bir çatı altı bulmak gerekiyordu. Pasa dalga dalga gelen Endülüslü göçmenler yaşanabilecek bütün evleri almışlardı. Ev bulmak çok zordu. 3 yıl önce gelen Boabdil'in 700 kişiyi birlikte getirdiği söyleniyordu. Şimdilerde onların kendi mahalleleri vardı ve Elhamra'daki yaşantılarını gururları dışında burada sürdürüyorlardı. Genelde yeni gelenler Verde yanımızda olmasaydı bizim de yapacağımız gibi en yakın akrabalarının yanında barınıyorlardı. Olanlardan sonra Halilerin evinde tek gece bile geçirilemezdi. Babam çok haklı olarak küçük düşürüldüğüne inanıyordu. Geriye Funduk denilen hanlar kalıyordu. Fas'ta bu hanların sayısı 200'ü aşıyordu. Çoğu çok temizdi. Bahçelerinde çeşmeler vardı. Helaların içinde akan bol su bütün pisliği binlerce kanalla ırmağa akıtıyordu. Kimi hanlarda koridorlara açılan en az 120 geniş oda vardı. Odalar boş kiralanıyordu. Yatak bile yoktu. Han sahibi üstünde uyunabilecek bir hasır ve örtülmek için bir pike veriyordu yalnızca. Herkes yiyecek alışverişini kendisi yapıyor, han sahibi bunları pişittiriyordu. Buralardan yalnızca yolcular yararlanıyor değildi. Fas'ta yakını bulunmayan ve hizmetçi tutacak kadar parası bulunmayan dul erkeklerin de işine geliyordu böyle hanlarda kalmak. Kimileyin birkaç dul erkek bir odayı birlikte tutuyor, günlük işleri ortaklaşa yapıyorlar. Böylece yalnızlıkları içinde birbirlerine dayanak oluyorlardı. Ev bulanadık, biz de böyle bir yerde barınmak zorundaydık. Babamı tedirgin eden, arka arkaya gelen talihsizliklerden çok, çevremizde çok değişik insanların bulunmasıydı. Gençliğinde pasa gelmişti. Kimi hanların ününü çok iyi biliyordu. Bu hanlar arasında öyleleri vardı ki, onurlu bir kimse eşiklerinden içeri adım atmaz, sahiplerine tek sözcük etmezdi. Buralarda elhi ve denilen erkekler kalırdı. El yazmaları Roma'da bulunan Afrika'nın Tanıtımı adlı kitabında anlattığım gibi bu erkekler kadınlar gibi giyinir, boyanır, takılar takar, sakallarını tıraş eder, tiz sesle konuşur, günlerini yün eğirerek geçirirlerdi. Fas halkı onları yalnızca cenaze törenlerinde görürdü çünkü üzüntüyü çoğaltmak için kadın ağaççıların yanı sıra bunlar da tutulurdu. Her birinin tıpkı bir kadının kocasıyla yaşadığı gibi birlikte olduğu bir erkek sevgilisi vardı. Tanrı bizi yanlış yollara sapmaktan korusun. Daha da tehlikeli olan yasa dışı kişilerin sık sık buralarda görünmesiydi. Katiller, kaçakçılar, haydutlar, pezevenkler, her türlü yasa dışı işler yapanlar kendilerini buralarda güvenlikte duyuyorlardı. Bu hanlar sultanlığın toprakları içinde sanki ayrı bir sultanlıktı. Buralarda rahatça şarap satılıyor, esrar tüttürülüyor, fuhuş yapılıyordu. Uzun süre aç gözlü bir satıcıyı veya ekmek çalan aç bir adamı hemen cezalandıran Fas polisinin bu hanlara neden girmediğini, bu suçlular sürüsünü neden yakalamadığını ve Tanrı'yı da kullarını da hoşnut edemeyen bu insanları neden cezalandırmadığını merak etmişimdir. Bu nedeni anlayabilmem için uzun yıllar geçmesi gerekmedi. Sultanın ordusu sefere çıktığı zaman han sahiplerinden karşılığı ödenmeksizin askerlerin yemeklerini pişirmeleri isteniyordu. Orduya yaptıkları bu yardımdan ötürü sultan onların istediklerini yapmalarına göz yumuyordu. Öyle görünüyor ki bütün savaşlarda düzen, düzensizliğin suç ortağı oluyor. Kendimizi böyle bir handa bulmamak için Karaviyin camisi yakınında varsıl tacirlerin konakladığı bir hana indik. Oda kiraları başka her yerdekinden daha yüksek olmasına karşın bu iyi hanlar hiçbir zaman boş kalmıyordu. Odaları hep dolu olurdu. Fas'a vardığımız akşam Granadalı bir göçmenin işlettiği bu handa yer bulacak denli şanslıydı. Kölelerinden birini çarşıya gönderip bizim için yağda kızarmış küçük balık, et köftesi, zeytin ve üzüm aldırdı. Ayrıca gece için kapımıza bir testi su bıraktırdı. Bu handa birkaç gün kalacakken 6 hafta kaldık. Han sahibinin kendisi bizim için çiçek pazarından çok uzak olmayan bir yerde bir çıkmazın sonunda bir ev buldu. Ev Granada'daki evimizin ancak yarısı kadardı. Giriş kapısı çok alçaktı ve çok pisti. Öyle ki insan içeri girmek için çamura basmak zorundaydı. Han sahibi bu evi bize önerdiği zaman orada daha önce işini geliştirmek için İstanbul'a göç etmiş, Endülüslü bir tüccarın oturduğunu söylemişti. Oysa durum komşularımızın bize sonraları anlattığına göre değişikti. Bu adamcağız işini sürdüremeyecek denli hastalandığı için günlerini hep yatakta geçirmiş ve Fas'ta kaldığı 3 yıl boyunca bir tek gün bile mutlu olmadan sonunda Granada'ya dönmüştü. Çocuklarından ikisi vebadan ölmüş, en büyük oğlu da leke diye bilinen utanç verici hastalığa yakalanmış. Fas'a vardığımız günlerde herkes bu hastalığın korkusuyla yaşıyordu. Hastalık öylesine hızla yayılıyordu ki kaçış olanaksızdı. Başlangıçta hastalığa yakalananlar cüzdanlılar gibi özel evlere kapatılıyordu. Fakat hastalık kısa bir süre içinde öylesine yayıldı ki hastalar ailelerinin yanında bırakıldı. Mikrop bütün kente yayılmıştı, önü alınamıyordu. Hastalığın ölümcüllüğünden çok hastalığa ilişkin söylentiler korkuya neden oluyordu. Kent halkı Endülüslüler gelmeden bu hastalığın hiç olmadığını söylüyorlardı. Endülüslüler ise leke hastalığını hiç kuşkusuz Yahudilerin ve özellikle Yahudi kadınların yaydığını öne sürüyordu. Yahudiler ise bu konuda Kastilyalıları, Portekizlileri, kimiliğinde Cenovalı ve Venedikli gemicileri suçluyorlardı. İtalya'da ise bu hastalık Fransız hastalığı olarak biliniyordu. O yıl sanıyorum ilkbaharda babam benimle Granada'yı konuşmaya başladı. Daha sonraki yıllarda bunu daha çok yapacaktı. Saatlerce beni yanında tutar, dinleyip dinlemediğimi, anlayıp anlamadığımı, anlattığı yerlerle kişileri tanıyıp tanımadığımı düşünmeden konuşur konuşurdu. Bağdaş kurup oturur, konuşurken yüzü aydınlanır, sesi yumuşar, yorgunluğunu ve öfkesini unuturdu. Dakikalarca ya da saatlerce anlatırdı. Anlatırken Fas'ın veba ve küf kokan duvarları arasında değildi artık. Anılarıyla yolculuklara çıkar, gerçeğe döndüğü zaman büyük üzüntü duyardı. Selma onu tutkuyla, saygıyla, kimi zaman da korkuyla dinlerdi. Kocasının huysuzluklarının sıla özlemi ya da göçmen yaşamının güçlüklerinden kaynaklandığına inanmıyordu. Ona göre babam Verda'nın ayrılışıyla değişmişti. Gözde'nin geri dönüşüyle her şey düzelmiş değildi. O boş gözler, sıkılgan ses, Rumilerin toprağına bağlılık, sağduyuya karşı tutum almasına neden olan saplantıları, Muhammed'in büyü etkisi altında olduğunun kanıtlarıydı. Kocasını büyülerin etkisinden kurtarmaya karar verdi. Fas'ın bütün büyü bozucularını tek tek dolaşmak zorunda kalsa da. Büyü bozucular yılı, Hicri 901. 21 Eylül 1495, 8 Eylül 1496. Fas'ın namuslu kadınları çiçek pazarını geçerken adımlarını hızlandırırlar. Çarşaflarına daha sıkı sarınırlar. Kovalanan hayvanlar gibi sağa sola korkuyla bakınırlar. Çünkü nergis ya da mersin çiçeklerinin bununla ilgisi anlaşılır gibi değilse de Fas kentinde alkolün neden olduğu yasak tatlara kendini kaptıran herkesin çevresini dikili ya da koparılmış çiçeklerle donatmak gibi bir alışkanlığı var. Kimi dindar kişilere göre kokulu bir demet çiçek almak, bir fıçı şarap almaktan daha az anlaşılır bir davranıştır. Çiçek satıcıları da onların gözünde han sahiplerinden daha iyi değillerdir. Han sahipleri de çiçeklerde çoğunlukla Endülüslü, varsıl ve eğlenceye düşkün çapkınlar olduklarından ötürü bu kişilerin gözünde daha da olumsuz bir yerdeydiler. Selma çiçek pazarının kurulduğu alandan geçerken bağnazlığından değil fakat törelere uyarak saygınlığını korumak için hızlanırdı. Onun alandan geçerken hızlandığının ayrımına varınca yeni bir oyun bulduğum için sevinçle yanında yarışırcasına koşardım. O yıl bir gün alanı geçerken annem yine hızlandı. Başımı arkaya atıp kahkahalar atarken bir yandan da koşuyordum. Her zamankinin tersini beni geride tutmaya çalışacak yerde o da benimle birlikte gitgide daha hızlanarak koşmaya başladı. Ona yetişemediğimi görünce durup beni kucağına aldı ve kulağıma anlayamadığım bir şey söyledi. Şimdi daha da hızlı koşuyordu ancak alanın bir ucunda durup Sara diye seslendiği zaman evecenliğinin nedenini anlayabildim. Süslü Sara. Annemin bir Yahudi kadından söz ettiğini sık sık duyuyor ama yüzünü anımsayamıyordum. Selma ona sarılarak ''Bu ülkeye seni Tanrı gönderdi.'' dedi. Sara yüzünde sevindiğini gösterir bir anlamda ''Bizim haham da her gün bunu söylüyor ama ben pek emin değilim.'' dedi. Onunla ilgili her şey bana göre olağan dışıydı. Çın çın kahkahası, çok renkli giysileri, altın kaplı dişleri, sallantılı küpeleri, hepsinin ötesinde beni kucağına aldığı zaman genzime dolan kokusu. Ben hiç utanmadan dikkatle onu incelerken o binbir türlü el kol devinimiyle binlerce ünlem kullanarak öyküsünü bizden kısa bir süre önce El Bayezid'den ayrıldığı günden başlayıp başından geçenleri birer birer anlattı. Her gün Tanrı'ya bana göç yolunu gösterdiği için şükrediyorum. Çünkü vaftiz edilmeyi seçenler korkunç suçlamalar ve cezalarla karşılaştılar. Yakın akrabalarımdan 7'si şimdi hapishanelerde. Yeğenlerimden biri kocasıyla birlikte gizliden gizliye Yahudi kaldıkları gerekçesiyle diri diri yakıldı. Daha alçak sesle öyküsünü anlatırken beni yere indirdi. Bütün dönmelerin gizliden gizliye Yahudi kaldıklarından kuşku duyuluyor. Safkan olduğunu kanıtlayamayan hiçbir İspanyol Engizisyon'un elinden kurtulamıyor. Yani soyunda ne Yahudi ne de Arap kanı olacak. O denli gerilere gidersek Kral Fernando'da Yahudi kanı var. Engizisyon yargıcı Torquemada bile Yahudi kanı taşıyor. Kıyamete kadar cehennemde yanasıcalar. Böylece Sara ailesiyle birlikte Portekiz'e göçmeye karar vermiş. Portekiz'e gidince orada yalnızca varsıl Yahudilerin barınabileceğini görmüş. Çünkü varsıl Yahudiler kralı altına boğuyorlarmış. Yoksul Yahudiler ise ya Kastilya'ya geri gidip dönmeliği kabul edecekler ya da göç edeceklerdi. Durumu görünce çarçabuk Tetuan'a bir gemi buldum. Birkaç ayı Tetuan'da kaldıktan sonra büyük kızım ve damadımla Fas'a geldik. Damadım kuyumcu olan amcasıyla birlikte çalışmaya karar verdi. İkinci kızımla kocası daha birçok Yahudi gibi kurtarıcımız Büyük Türk'ün ülkesine gitti. Allah Büyük Türk'ün ömrünü uzun etsin. Annem onaylayarak, hepimiz bunun için dua ediyoruz dedi. Eğer Tanrı bir gün ülkemize bize geri verecekse araç olarak Büyük Türk'ü kullanacak. Kastilyalılardan öç alınması Selma'nın en büyük dileğiydi. Fakat o sıralar düşünceleri Granada'dan çok ailesinin sorunlarıyla doluydu. Sarayı bulduğuna bu denli sevinmesi, ben doğmadan bir süre önce babam onu çok yalnız bıraktığı zaman kocasını yeniden elde etmesi için Sara'nın ne çok yardımı olduğunu anımsamasındandı. Şimdilerde büyülü iksir yetmeyecekti. Selma büyü bozucularla konuşmak istiyordu. Annesi çok hastaydı, onunla konuşamıyordu. O nedenle süslü Sara'nın güven veren varlığına daha çok gereksinim duyuyordu. Dayı oğlun nasıl diye sorarak, Sara, Tanrı'nın istediği kadar iyi. Bu yanıtın belirsizliği Yahudi kadının gözünden kaçmadı. Elini annemin kolu üstüne koydu. Kıyıya çekildiler. Göz ucuyla da bana bakarak alçak sesle konuştular. Öylesine alçak sesle konuşuyorlardı ki yalnızca birkaç sözcük kulağıma çarptı. Selma sık sık Rumiye, büyü ve ilaç sözcüklerini söylüyordu. Yahudi kadın annemi dikkatle dinliyor, yatıştırıcı sözler söylüyordu. İki kadın iki gün sonra aynı yerde buluşup bilicileri dolaşmak için sözleştiler. Annem beni de yanına almaya karar vermişti. Belki beni Verda ile bırakmak istemiyordu. Belki de benimle birlikte olmasının komşular ve babam üzerinde daha iyi bir etki bırakacağını düşünüyordu. Çünkü sokağa çıkarken bir kadının yanında bulunan bir çocuk onun dürüstlüğünün kanıtıydı. 7 yaşındaki bir çocuk için büyük coşku veren deneyimler yaşadım. Fakat kimilerinin de çok sıkıcı olduğunu söylemeliyim. İlk gittiğimiz bilici Ümmü Basar adında biriydi. Fas Sultanı'nın her yeni ay zamanı bu kadınla konuştuğu ve kadının sultana gözdağı veren bir emri büyüyle kör ettiği söyleniyordu. Ününe karşın koku satıcılarının bulunduğu semtte üstü kemerli dar bir sokağın sonunda bizimki gibi gösterişsiz bir evde oturuyordu. İçeri girebilmek için bir mandalı itmemiz yetti. Karadevli bir hizmetçi kız bizi önce bir odaya alıp oturmamızı söyledi. Daha sonra karanlık bir koridordan geçirip az daha büyük bir odaya götürdü. Ümmü Basar kocaman yeşil bir minderde oturmaktaydı. Başında kenarları sırma püsküllü yeşil bir örtü vardı. Arkasında ayın 28 günlük burç evlerini gösteren bir duvar halısı asılıydı. Kadının önünde ise alçak bir masa üstünde sırlı bir toprak çömlek durmaktaydı. Annem falcı kadının karşısına oturup alçak sesle sorununu anlattı. Sarayla ben biraz geride ayakta durup bekledik. Ümmü Basar çömleğe biraz su doldurdu, birkaç damla yağ ekledi, sonra da 3 kez üfledi. Anlaşılmaz bir dolu söz söyledikten sonra yüzünü çömleğe yaklaştırdı. Derinden gelen bir sesle, "Cinler burada, kimi kara yoluyla gelmiş, kimi de denizden," dedi. Birden bana, "Yakına gel," dedi. Kuşkuyla baktım, yerimden kıpırdamadım. gel, korkma diye ineledi. Annem bana güven verecek biçimde baktı, çekine çekine masaya yaklaştım. Masaya yaslan. An içerim ki görünüm çok şaşırtıcıydı. Dönmekte olan su üzerine yayılmış yağ damlacıklarının dans eden yansımaları hiç durmayan bir devinim izlenimi veriyordu. Birkaç saniye bakıp eğer düş gücünüzü kullanırsanız birçok nesne ve yaratık görebilirdiniz. Cinlerin nasıl dolandıklarını gördün mü? Elbette yanıtım evetti. Soru ne olursa olsun yanıtım evet olacaktı fakat annem kulak kesilmişti. Kafasındaki amaç ve ödediği para nedeniyle düş kırıklığına uğramak istemiyordu. Ümmibasar yerime dönmemi isteyince geri çekildim. Bilici birkaç dakika devinimsiz kaldı. Cinlerin durulmasını beklemeliyiz dedi. Çok tedirginler diye ekledi. Uzun bir sessizlikten sonra cinleriyle konuşmaya başladı. Onlara sorular sorup elleri ve gözleriyle verdikleri işaretleri anlayabilmek için çömleğe doğru eğildi. Dayı oğlun 3 vakit sonra sana dönecek dedi. Fakat 3 gün mü, 3 ay mı yoksa 3 yıl mı olduğunu söylemedi. Annem düşünceli ve şaşırmış olarak ona bir altın uzattı. Eve dönerken bu olaydan hiç kimseye babama bile söz etmemem için beni uyardı. Yoksa uyurken cinler üstüme çıkarlardı. Bir hafta sonra alanın evimize yakın olan köşesinde süslü sarayla yine buluştuk. Bu kez sultanın sarayından çok uzak olmayan bir yerde büyük ve debdebeli bir eve gittik. Çok büyük ve görkemli bir odaya alındık. Tavan gök mavisiydi ve yaldızla bezenmişti. Hepsi de tombul ve peçesiz bir dolu kadın vardı. Benim varlığımdan hoşlanmamış gibi görünüyorlardı. Birkaç dakika beni konuştular, sonra biri kalkıp ağır ağır yanıma geldi, elimden tutup salonun uzak bir köşesine götürdü ve bana oyuncaklar getireceğine söz verdi. Tek oyuncak bile görmedim fakat sıkılacak zamanım da olmadı çünkü az sonra Selma ile Sara beni almaya geldiler. O gün olanları ancak birkaç yıl sonra öğrenebildiğimi söylemeliyim. Yalnızca annemle süslü Sara'nın evden çıkarken hiç durmadan homurdandıklarını, bir yandan öfkeyle söylendiklerini, bir yandan birbirlerine şakalar yaparak kahkahalar attıklarını anımsıyorum. Ayrıca salonda El Emire Sultan'dan söz edildiğini duymuştum. Sultan biraz çizgi dışı bir kadındı. Fas Sultanı'nın yakın akrabalarından birinin dul kalmış eşiydi ve doğaüstü bütün bilimlere ilgi duyuyordu. Yalnızca kadınlardan bir çevre edinmişti. Bu kadınların bir bölümü iyi falcılar, bir bölümü de güzel kadınlardı. Geniş yaşam deneyimi olan kişilerin sehhakat, seviciler dedikleri bu kadınlar birbirlerini kullanırlar. Fakat ben onların yaşam biçimlerini tam olarak anlatacak bir terim bilmiyorum. Bir kadın onları görmeye geldiği zaman önce onu kırmızı, kara, beyaz diye sınıflandırdıkları belirli cinlerle çok iyi dostlukları olduğuna inandırırlar. Afrika'nın tanıtımı kitabımda anlattığım gibi konuşurken cinlerin ağızlarının içinden konuştuğunu gösterircesine seslerini değiştirirler. Bu cinler güzel ziyaretçilere giysilerinin tümünü çıkarmalarını ve sultanla öteki kadınlara aşk öpücükleri sunmalarını söylerler. Kadın eğer bu oyunu sürdürmeye hazır gibi görünüyorsa oradakilere kız kardeş olması önerilir. Onuruna görkemli bir şölen düzenlenir. Bu şölende zenci çalgıcılar eşliğinde oradaki bütün kadınlar dans ederler. Sultanın ve cinlerinin öyküsünü öğrendiğim zaman 16-17 yaşındaydım. Ancak o zaman annemle Sara'nın evden kaçarcasına çıkmalarının nedenini anlayabildim. Bu kötü deneyime karşın Selma kararından dönmedi. Yalnızca yeni bir falcı seçerken çok dikkatli davrandı. Böylece birkaç hafta sonra üçümüz kentin saygın kişilerinden birinin karşısındaydık. Bu yeni kişi bir astrologtu ve Karaviyin Camisi yakınında bir kitapçı dükkanı vardı. Bizi birinci katta duvarları boyunca dizilmiş kitaplardan ve yerdeki hasırdan başka eşyası bulunmayan bir odada kabul etti. Bizimle karşılaşır karşılaşmaz, direngenlikle kendisinin simyacı ya da sihirbaz olmadığını, yalnızca Tanrı'nın kullarına gönderdiği işaretleri değerlendirdiğini söyledi. Sözlerini kanıtlamak için Kur'an'dan şu ayetleri okudu. İnançları tam olanlar için yeryüzünde işaretler var. Nefislerimizde işaretler var. Onları görmüyor musunuz? Ahirette sizin için güzel şeyler var. Ayrıca korkmanız gereken şeyler de var. Böylece bizi inancına ve doğruluğuna inandırdıktan sonra odanın uzak bir köşesine gidip beklememizi söyledi. Hasırı kıvırdı, tebeşirle yere tek merkezli çemberler çizdi. Birincinin üstüne bir haç çizip, haçın dört köşesini işaretledi. Çemberin içine de her bölüme bir maddenin adını yazdı. Sonra ikinci çemberi önce dörde, sonra her çeyreği yediye böldü. İkinci çember içinde böylece oluşan 28 bölümün her birinin içine Arap ABC'sinin bir harfini yazdı. Öteki çemberlerin içine 7 gezegenle Latin yılının 12 ayının adlarını yazıp daha birçok işaretler çizdi. Zahirece denilen bu işlem epey uzun ve karmaşık bir işlemdir. Önümde 3 kez yapılmış olduğunu görmeseydim tek ayrıntıyı bile anımsayamazdım. Öğrendiğime çok pişmanım çünkü bütün doğaüstü bilimler içinde ulemanın gözünde bile sonuçları tartışmaya açık olmayan tek bilim budur. Çizimlerini bitirdikten sonra yıldız falcısı anneme amacının ne olduğunu sordu. İsteğini oluşturan harfleri teker teker aldı, onlara sayısal değerler verdi. Çok karmaşık bir hesaptan sonra her harfe karşı gelen doğal elementi buldu. Bir saat süren bir işlemden sonra yanıt şiir biçiminde geldi. Ölüm gelecek, sonra da denizin dalgaları, sonra da kadın ve o kadının meyvesi dönecekler. Annem öylesine altüst olmuştu ki kekelemeye başladı. Adam onu yatıştırmaya çalıştı. Eğer bir insan geleceği öğrenmek isterse, ölümü de hesaba katmak zorundadır. Ölüm, her yolun sonu değil midir? Selma sonunda titreyerek konuşacak gücü buldu. Adama neredeyse yalvararak, en sonda evet ama şimdi en başta ölüm görünüyor dedi. Adamın yaptığı tek şey elleriyle gözlerini gökyüzüne kaldırmak oldu. Dudaklarından tek sözcük çıkmadı. Annem ona para vermek istediğinde ise elinin kesin bir devinimiyle parayı geri çevirdi. Selma dördüncü ziyareti büyüyü bozmak için yaptı. Kötü ruhları uzaklaştırmakla tanınan ve muazzimin denilen kişilerden biriydi. Büyük annem, Allah rahmet eylesin, bu adamdan büyük övgüyle söz etmişti. Ona göre adam bizimkinden bin kat daha karmaşık sorunları çözmüştü. Gerçekten de adam öylesine ünlüydü ki onunla görüşebilmek için bekleme odasında 2 saat oturduk. Çünkü bizden önce 6 kişiyi görmesi gerekiyordu. Selma sorununu anlatır anlatmaz yüzünde küçümseyen bir gülümseme belirdi ve yeminlerle 7 gün içinde bu sorunun çözümlenip unutulacağını söyledi. Dayıoğlunun kafasına küçük bir kötü ruh yerleşmiş. Bu ruhtan kurtulması gerekiyor. Eğer burada olsaydı onu anında iyileştirirdim. Sana onu kurtarmak gücünü vereceğim. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece uyurken başının üstüne okuyacağım bir büyü öğreteceğim. Bir küçük şişede koku vereceğim. Büyüyü okurken bir damla koku damlatacaksın. İlk gece babam Selma'nın odasında uyuduğu için büyüyü okuyup kokuyu damlatmak zor olmadı. İkinci gece aklı başında herkesin önceden kestirebileceği olaylar oldu. Muhammed Verda ile birlikteydi. Annem titreye titreye yatak odalarına girdi. Tam kokuyu damlatmak üzereydi ki odalık keskin bir çığlık attı. Babam uyandı, içgüdüsel bir devinimle saldırganı ayak bileğinden yakaladı. Selma ağlayarak yere düştü. Muhammed eşinin elindeki küçük şişeyi görünce onu büyücülükle suçladı, bir deli olduğunu ve kendisini zehirlemek istediğini söyledi. Günün doğmasını beklemeden 3 kez "Antitalika, Antitalika, Antitalika" diye ona bağırdı. Bu sözlerle ondan boşanmış oldu. Bundan böyle Selma'yı özgür bırakıyordu. Yaz yılı, Hicri 902, 9 Eylül 1496, 29 Ağustos 1497. O yıl bu Abdilbaz sağlığı için evimize geldi. Halinin evine demeliyim çünkü babam Selma'yı boşadıktan sonra Halinin evine gitmiştik. Eski sultan odaya arkasında bir mabeyinci, bir yazıcı ve Elhamra'daki gibi giyinmiş 6 muhafızla girdi. Dayımın uzun uzun elini sıktı, başsağlığı sözcükleri mırıldandı. Hali ona oturması için evdeki tek divanı gösterdi. Yanındakiler ayakta bekledi. Büyük annem geceleyin ölmüştü. O nedenle pastaki Granadalılar sabahtan başlayarak gelip gidiyordu. Bu Abdil haber vermeden öğle namazından az önce gelmişti. Oradakilerin hiçbiri ona karşı iyi duygular beslemiyordu. Fakat boş olsa da ünvanları eski uyrukları üstünde etkili oluyordu. Ayrıca da ortam suçlamaların ya da hesaplaşmaların yapılmasına uygun değildi. Ancak sultandan az sonra gelen Estağfurullah ona bakmadı bile. İlk bulduğu mindere oturdu ve dolgun sesiyle Kur'an'dan durumla ilgili ayetleri okumaya başladı. Birçok kişi duaları yineledi, birçokları sanki bir düşteymiş gibi biraz da eğlenerek oturdu, daha başkaları da hiç durmadan çene çaldı. Erkeklerin kabul edildiği odada ise yalnızca Hali ağlıyordu. Bugün bile ağladığını görür gibi oluyorum. Kendimi de yerde otururken anımsıyorum. Mutlu değildim ama üzgün de değildim. Ağlamıyor, çevreme bakınıyordum. Bakışlarım Boabdil ile Estağfurullah arasında gidip geliyordu. Boabdil çok şişmanlamıştı. Şeyh ise göçten sonra bir deri bir kemiğe dönmüştü. Artık iyice yaşlanmıştı, sarığı her zamankinden daha kocaman ve bedeniyle orantısız görünüyordu. Şeyh susar susmaz, terden sırılsıklam olmuş, saçları darmadağınık, yüzleri kan çıkasıya tırmalanmış, ağaççı kadınların çığlıkları başlıyordu. Bir başka köşede kadın giysileri giyinmiş, yüzleri iyice tıraşlı ve boyalı erkekler, ağaççılar, kare biçimindeki teflerini çılgınlar gibi çalıyorlardı. Onları susturmak için Estağfurullah öncekinden daha yüksek fakat daha boğuk bir sesle ve daha büyük bir istekle Kur'an okumaya başlıyordu. Ara sıra bir sokak ozanı kalkıp daha önce 100 ölü için okunmuş bir ağaç söylüyordu. Dışarıdan kapkacak sesleri geliyordu. Ölü evinde yemek pişirilmesi için komşu kadınlar türlü yiyecekler getiriyordu. Ölüm bir kutlamadır, öylesi bir kutlama görülecek şeydir. Babam öğlene değin gelmedi. Acı haberi daha yeni duyduğunu söylüyordu. Herkes ona soğuk bir selam vermek ya da görmezlikten gelmek zorunduğunu duyuyor, merakla bakıyordu. Küçük düştüğümü duyumsadım. Keşke gelmeseydi, keşke babam olmasaydı diye düşündüm. Düşüncelerimden utanç duyarak ona doğru yürüdüm ve başımı omzuna koyarak bekledim. Babam ensemi okşarken neden bilmem yıldız falcısı kitapçıyı ve söylediklerini anımsadım. Ölüm olmuştu. Kendi kendime bile kabul etmeden ölenin annem veya babam olmadığına seviniyordum. Selma daha sonra o günlerde benim ölmemden korktuğunu söyledi bana. Dile getirmeye bile korktuğu ama hep içinde taşıdığı bir korkuyu Estağfurullah bir meselle sözcüklere döktü. Ölen için bir ağıt söylenmeden önce dayıma döndü ve ''Çok eskiden halifelerden biri tıpkı senin gibi çok bağlı olduğu annesini yitirmiş.'' Hiç durmadan ağlıyormuş. Bilge biri ona yaklaşmış, inananların sultanı demiş, ulu tanrıya şükretmelisin ki arkasından senin ağlamanı sağlayarak onu yüceltti. Senin arkandan onu ağlatsaydı o sefil olacaktı. O nedenle tanrıya sıralı olan her şey için şükredelim ve onun iradesine güvenelim. Tanrı bizi sırasız olaylardan korusun. Bir dua okumaya başladı, oradakiler mırıldanarak ona katıldılar. Sonra birden vaaza başladı. Sık sık cenaze törenlerinde kadın olsun erkek olsun insanların ölümü lanetlediğine tanık oluyorum. Fakat ölüm ulu tanrının bizlere bir armağanıdır. Ve ondan gelen bir şeyi kul lanetleyemez. Armağan sözcüğü size aykırı mı geliyor? Fakat bu bir gerçek. Eğer ölüm kaçınılmaz olmasaydı insan bütün yaşamını ondan uzak durmaya adayacaktı. Hiçbir tehlikeyi göze almayacak, hiçbir girişimde bulunmayacak, hiçbir işe el atmayacak, yeni bir şey bulmayacak, yeni bir şey yapmayacaktı. Yaşam sürekli bir uyuşukluk olacaktı. Evet kardeşlerim, Tanrı'ya bize ölümü armağan ettiği için şükredelim. Çünkü yaşam ölümle anlam kazanıyor. Günün anlamı olması için gece, konuşmanın anlamı olması için sessizlik, barışın anlamı olması için savaş gereklidir. Ona dinlenmenin ve neşenin anlamlı olması için bize kaygı ve tedirginlik gönderdiği için de şükredelim. Ona şükredelim çünkü onun bilgeliği sonsuzdur. Odada olanların hepsi bir ağızdan şükrettiler. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bir tek kişinin sessiz olduğunu gördüm. Dudakları aralanmış, elleri kenetlenmişti. Bu kişi Hali'ydi. Sonraları korkuyordum diye anlattı. Kendi kendime biraz dilini tutabilse diyordum ama Estağfurullah'ı çok iyi tanıyordum. Böyle bir çabası olabilecek bir insan değildi. Gerçekten de vaazın yönü yavaş yavaş değişmeye başlıyordu. Eğer Tanrı bana ölümü armağan etmiş olsaydı, kentimin mutsuzluğunu görmem için beni yaşatacak yerde yanına çağırsaydı, bana karşı acımasız mı davranmış olacaktı? Eğer Tanrı, Granada'nın düşman eline düşüşünü, insanların onurlarının kırılışını görmemem için beni alsaydı, bana karşı acımasızlık mı etmiş olacaktı? Şeyh, oradakileri şaşırtacak denli sesini yükseltti. Ölümün onursuzluktan daha iyi olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Aranızda, Tanrım, inananlar topluluğuna hizmette kusur ettimse beni o güçlü elinle yık. Uğursuz bir mikropmuşum gibi beni yeryüzünden süpürüp at. Tanrım, beni bugün yargıla çünkü duyuncum taşıyamayacağım denli ağır. Bana güvenerek kentlerin en güzelini verdin, Müslümanların yaşamını ve onurunu benim elime bıraktın, hesap vermem için beni çağırmayacak mısın diye dua eden benden başka kimse yok mu? Hali ter içinde kalmıştı. Bu Abdil'in yanında oturanlar da. Bu Abdil ise zerdeçal sapı gibi sapsarı kesilmişti. Sultan Kanı'nın utancını paylaşmamak için onu bırakıp gittiği söylenebilirdi. Eğer danışmanlarından birinin önerisine uyup eski uyruklarıyla yeniden ilişkiler kurmak ve sarayının harcamaları için bağışta bulunmalarını istemek gibi bir amacı vardıysa, böyle bir çaba bir yıkımla sona eriyordu. Bir şey daha, ağır gövdesi kasılmış gibiyken gözleri umutsuzca çıkış kapısına dikilmişti. Acıma duygusuyla mı yoksa yorgun düştüğünden mi, yoksa yalnızca bir rastlantı sonucu mu bilemiyorum, estağfurullah suçlamalarını kesip duaya başladı. Dayım sonradan anlattığına göre bunu Tanrı'dan gelen bir lütuf diye kabul etti. Şey, tanıklık ederim ki Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed Tanrı'nın elçisidir der demez hali yerinden fırlayıp mezarlığa gitmek için yola çıkılmasını söyledi. Kadınlar cenazeye bahçe kapısına dek eşlik ettiler, veda etmek ve üzüntülerini göstermek için beyaz mendiller salladılar. Bu Abdil yan kapıdan savaştı. Bundan böyle Fas'taki Granadalılar rahat ölebilirlerdi, düşmüş sultanın hantal gövdesi onları son yolculuklarında tedirgin etmeyecekti. Başsağlığı ziyaretleri 6 gün daha sürdü. Çok sevilen birinin ölümünün neden olduğu acıyı dindirmek için yorgunluktan daha iyi bir yol var mı? Ziyaretçiler daha gün doğarken gelmeye başlıyor, en son ziyaretçi karanlık bastıktan sonra gidiyordu. 3. geceden sonra akrabaların artık dökecek gözyaşları kalmamıştı. Dahası gülümseyecek ya da gülecek denli kendilerini unuttukları bile oluyor, orada bulunanlar onları eleştirmekten geri durmuyordu. Tam istenildiği gibi davrananlar yalnızca parayla tutulmuş ağaççılardı, çünkü ağlama seslerini yükselttikçe alacakları paranın artacağına inanıyorlardı. Ölümün 40. gününden sonra 3 gün boyunca ziyaretler yine baştaki gibi sıklaştı. Bu yaz günlerinde dayımla babam birbirlerine yatıştırıcı sözler söylemek fırsatını buldular. Tam barışmış değillerdi. Barışıklıktan çok uzaktaydılar daha. Annemse kendisini boşayan adamla karşılaşmaktan kaçınıyordu. 8 yaşın neden olduğu iyimserlikle bir umut ışığının parlamaya başladığına inanıyordum. Başka konuların yanı sıra babamla dayım benim geleceğimi de konuştular. Artık okula başlamam gerektiğinde birleşiyorlardı. Başka çocuklar okula daha geç başlıyorlardı fakat babam ve dayım zeki olduğuma inanıyorlardı. Bütün günü evde kadınlarla geçirmemi anlamsız buluyorlardı. Kadınların arasında bir erkek çocuk için çokça yumuşak bir kişilik geliştirebilirdim. Erkeklik bundan zarar görebilirdi. İkisi de ayrı ayrı benimle konuşup bunları açıkladılar ve bir sabah birlikte beni mahalledeki camiye götürdüler. Sakallı, sarıklı, sarışınca genç bir şeyh olan öğretmen kitaptan Fatiha suresini ezberden okumamı istedi. Hiç duraksamadan ve yalnızsız okudum. Öğretmen hoşnut kalmışa benziyordu. Kur'an'ı ezberden okuması için 4-5 yıl yetecek dedi. Birçok öğrencinin Kur'an'ı 6 ya da 7 yılda öğrendiğini bildiğim için biraz böbürlenmedim değil. Kur'an'ı ezberledikten sonra birçok bilimlerin öğretildiği daha yüksek bir okula gidecektim. Öğretmen, ona ayrıca yazım kuralları, dil bilgisi ve yazı öğreteceğim dedi. Kendisine ne ödeneceği sorulduğu zaman bir adım geriye çekildi. Karşılığı ancak Ulu Tanrı'dan gelir dedi. Yine de anne babaların bayram günlerinde verebildikleri kadarını okula verdiklerini, son yılın sonunda da büyük hatimden sonra daha büyük bir armağan verildiğini söyledi. Kendi kendime 114 sureyi yapabildiğimce erken ezberlemeye söz verdim. Haftada 5 gün büyük bir istekle şeyhin sınıfına gitmeye başladım. Bulunduğum sınıfta hepsi de erkek çocuklar olan 7-14 yaşında yaklaşık 80 öğrenci vardı. Her öğrenci okula istediği giysiyle geliyordu fakat hiç kimse özel günlerin dışında okula ipek ve nakışlı kumaşlarla yapılmış pahalı giysilerle gelmeyi düşünmüyordu bile. Şehzadelerle sultanlığın üst düzeyindeki kimselerin çocukları camilerdeki okullara gelmiyorlardı. Onlar evlerinde kimi şeyhlerden özel dersler alıyorlardı. Okula çevredeki kadıların, noterlerin, subayların, sarayda veya belediyede çalışan memurların, dükkan ve zanaat sahiplerinin, dahası kimi kölelerin ve onların efendilerinin çocukları geliyordu. Odalar büyüktü ve sıralar amfi biçiminde düzenlenmişti. Daha büyük öğrenciler arkada, küçükler önde oturuyorlardı. 3. kaset, 1. yüzün sonu.